Riyazu Salihin min kelami Seyyidil Murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bizleri yeryüzünde iman nimetiyle şereflendiren kainatın en güzel insanını bizler için seçip gönderen, günah işlememize rağmen hala daha çeşit çeşit nimetlerini bizlere yağdırmaya devam ettiren ve bizleri bir kere daha nübüvvet pınarının etrafında kuruyan gönül fidanlarımızı sulamak için bir araya getiren Rabbimizi, mahlukatı adedince, kelimelerinin sayısınca, arşının ağırlığınca hamd ile tesbih ederiz. Biz şehadet ederiz ki Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir eşi, benzeri ve dengi yoktur. Ondan başka ilah ve mabut yoktur. Ve biz yine şehadet ederiz ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri وَحْلُلْ عُقُدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي Rabbim, gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır, lisanımdaki düğümü çöz, ki anlasınlar nübüvvet mesajlarını. Ey Rabbimiz, fitne ve fesadın çoğaldığı, anlayışların bozulduğu, ölçülerin değiştiği günümüz dünyasında, bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Sözlerimizde ve fiillerimizde yanlışa kaydırma. Ayaklarımızı ve kalbimizi dinin üzerinde sabit kıl. İlahi mesajların gölgesi altında izzetli bir hayat yaşamayı cümlemize ikram et. Amin, amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Sevgili dinleyenler, hadislerimize geçmeden önce gelin hep birlikte aslı saadete bir yolculuk yapalım. Sahtekarların ve sahte yüzlerin arasında ızdırap çeken gönlümüzü biraz rahatlatmak için gelin sevgililer sevgilisinin yaşadığı çağa, yani asr-ı saadete kısa bir yolculuk yapalım. İşte Abdullah bin Cafer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ihtiyaç gidermek için Ensar'dan bir adamın bahçesine girdiğini söylüyor. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem içeri girince bir deve ile karşılaştı. Deve, kainatın güneşini bir an karşısında görünce inlemeye ve ağlamaya başladı. Efendimiz onun yanına gelip hörgücünü ve kulaklarının arkasını şefkatle okşadı. Deve inlemesini kesti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu devenin sahibi kimdir, bu deve kime aittir diye devenin sahibini sormaya başladı. Medinelilerden bir delikanlı çıka geldi ve, bu deve benimdir ya Resulallah dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gence şöyle buyurdu. Allah'ın sana verdiği bu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? O, senin kendisini aç bıraktığını ve çok yorduğunu bana şikayet ediyor. Bu hadis-i şerif, bu olay İmam Ebu Davud'un Cihat 44'ünde geçmektedir. Sahabeden Sehl bin Amr el-Ensari radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yorgunluktan ve açlıktan sırtı karnına yapışmış bir deveyi görünce, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa seslenerek şöyle dediğini rivayet etti: "Konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah'tan korkun. Besili olarak onlara binin ve besili olarak kesip yiyin." Ebu Davud, Cihat 44. İşte وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Biz seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik ilahi hitabının somut bir örneği. Hayvanları bile sevgi, şefkat ve merhamet ile kucaklayan nebevi hayat modeli. Onun sallallahu aleyhi ve sellem yetiştirdiği yıldızlardan Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle diyor: "Biz bir yolculuğa çıkıp da mola verdiğimiz zaman bineklerimizin yükünü çözüp onları rahatlatmadan namaza durmazdık." Bu hadis-i şerifte yine Ebu Davud'un Cihat 44'ünde bulunmaktadır. Ebu Hurayra radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet ediyor: "Bir adam sefere çıktığı bir yolda şiddetli bir şekilde susar. Susuzluğunu gidermek için çevreyi dolaşırken bir kuyu bulur. Hemen kuyuya iner. Kana kana su içtikten sonra yukarı çıkar. Bir de bakar ki susuzluktan dili dışarı fırlamış bir köpek kuyunun kenarındaki nemli toprakları yalamaya çalışıyor. Adam köpeğin halini görünce, "Bu köpek de aynı benim gibi susamış," diyerek tekrar kuyuya iner. Ayağına giydiği çarığı suyla doldurup ağzına alır. Sonra da yukarı çıkıp köpeği sular. Adamın bu davranışından dolayı Allah onu takdirle karşılar ve onu bağışlayıp cennete yerleştirir. Allah Resulü'nün bu cümleleri, bırakın hayvanları, insanlara bile değer vermeyen cahiliye toplumunu gören bazı sahabelere çok ilginç geldi ve Efendimiz'e şu soruyu yönelttiler: "Ya Resulallah, biz hayvanlar üzerinden de sevap kazanabilir miyiz?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı çok daha enteresan, çok daha evrensel oldu. "Can taşıyan bütün varlıklar üzerinden sevap kazanabilirsiniz." Bukhari, Edep 27, Müslim, Selam 153. Nübüvvet pınarından hayvanlar bile nasibini almıştı. Bu pınarın suyuyla beslenen insanların yaşadığı toplumda konuşamayan hayvanlar ezilmedi. Hakları korundu ve huzur içinde yaşadılar. Hatta onlar için vakıflar bile kuruldu. O nedenledir ki hayvanların duygularına sanki peygamber devesi Kusva tercüman oluyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince devesi Kusva boş kaldı. Onun üzerinde devamlı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmeye alışan sahabeler onun boş kalmasına dayanamadılar. Çünkü Mescid-i Nebevi'nin veya bir bahçe kenarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesini görünce üzerindeki Resulullah'ı hatırlayıp ağlamaya başlıyorlardı. Bu nedenle Hazreti Ebu Bekir'e, "Sen artık Allah Resulü'nün halifesi oldun. Onun devesini boş görmeye biz dayanamıyoruz. O deveye binmek ancak sana yakışır," dediler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ise, "Ben Resulullah'ın bindiği deveye nasıl binebilirim ki? Bırakın onu Medine sokaklarında tek başına dolaşsın," diyerek bu teklifi geri çevirdi. Bir gün sahabeler Mescid-i Nebevi'de namaz kılmak için toplanmışken içeriye telaşlı telaşlı bir sahabe girdi ve "Ya Ebu Bekir, Resulullah'ın devesi kaybolmuş," diye haykırdı. Bütün sahabeler ayağa kalktı. Her birisi bir tarafa dağıldı. Ama nafile. En uzak yerlere gitmelerine rağmen Resulullah'ın devesini bulamıyorlardı. En son olarak mezarlığa gittiklerinde bir de baktılar ki deve Hazreti Peygamber'in kabri başında diz çökmüş ağlıyor. Sevgili dinleyenler, geçen haftaki derslerimizde Riyaz-ı Salihinden niyetleri düzeltme, samimi ve güzel niyetler taşıma, insanın iç dünyasına hitap eden bu niyetlerle ilgili hadislerin toplanmış olduğu baptan ilk 7 hadis-i şerifin açıklamasını yapmıştık. Şimdi kaldığımız 8. hadis-i şeriften devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Ebi Musa Abdullah ibn Kays el-Eş'ari radıyallahu anhu قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله صدق رسول الله فيما قال أو كما قال I begin with the name of Allah, the most merciful, the most gracious. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh reported that Messenger of Allah, peace be upon him, was asked about who fights in the battlefield out of vali'ı or out of zeal or out of hypocrisy. Which of these is considered as fighting in the cause of Allah? He said, He who fights in order that the word of Allah remains the supreme is considered as fighting in the cause of Allah. This hadith is narrated by Bukhari and Muslim. Since one's action will be evaluated in terms of intention, so he alone would be a mujahid who fights to glorify the name of Allah. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu an şöyle dedi. Su'ile Rasulullahi sallallahu aleyhi ve selleme anir raculi yukatilu şeca'aten. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme cesaret olsun diye, yani kahraman sayılsın diye savaşan ve yukatilu hamiyeten, aşireti, kavmi, ırkı için savaşan ve yuqatilu riyaen, riya ve gösteriş için savaşan üç adamın durumu soruldu ve eyyü zâlike fî sebîlillah, bunlardan hangisi Allah yolundadır denildi. Dolayısıyla bunlardan hangisi şehittir sorusunun cevabı istendi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Ayet-i kerimesi ve buna benzer diğer ayet-i kerimelerden öğrendiğimize göre ancak Allah yolunda can verenler şehit olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar bu tür sorulara açıklık getirecek bir cevapla şöyle dedi. Men qatala litekuna kelimetullahi hiyal ulya fehuve fi sabilillah. Kim Allah'ın kelimesi yükselsin diye savaşıyorsa, yani kim İslam'ı yeryüzünde hakim kılmak için savaşıyorsa, kim Allah'ın dini için savaşıyorsa, fehuve fi sabilillah. İşte o Allah yolundadır. Yani ancak ve ancak o kimse şehit olur. Bu hadis-i şerif İmam Bukhari'nin İlim 45, Cihad 15'te, İmam Müslim'in de İmaret 150'sinde bulunmaktadır. Hadis-i şerifin şerhine geçmeden önce hadisin ravisi, sahabeden ravisi Ebu Musa el-Eş'ari hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Yemen'in Zebit bölgesinde yaşayan ve güzel davranışlarıyla Hazreti Peygamber'in takdirini kazanan Eş'arilerdendir. Hazreti Peygamber'in İslam'a davet ettiğini duyunca, onu görmek üzere iki ağabeyi ve 52 kişiyle birlikte bir gemiye binip yola çıktılar. Fakat fırtına onları Habeşistan'a sürükledi. Karaya çıkınca Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Cafer-i Tayyar ile birçok Müslümanın orada olduğunu öğrenince sevindiler. Hicretin 7. yılında, miladi 628 yılında Medine'ye döndüler. Önce Habeşistan'a sonra da Medine'ye giderek iki hicret yaptıklarını ve bu sebeple Allah'ın rızasını kazandıklarını Resul-i Ekrem Efendimiz'den duyunca çok sevindiler. Ebu Musa el-Eş'ari o tarihten sonra Peygamber Efendimiz'den hiç ayrılmadı. Onun maiyetinde bütün savaşlara katıldı. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman devirlerinde yıllarca Basra ve Kufe valiliği yaptı. Birçok beldenin İslam topraklarına katılmasını sağladı. Ashab-ı kiramın en büyük altı aliminden biri sayılırdı. Kur'an-ı Kerim'i bizzat Peygamber Efendimiz'den öğrendi. Basralılara ve Kufelilere yıllarca Kur'an öğretti. Çok güzel bir sesi vardı. O Kur'an okumaya başlayınca herkes derin bir huşu ile dinlerdi. Bir gece Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ayşe ile birlikte onun Kur'an okuyuşunu dinledikten sonra kendisine Hazreti Davud'unkine benzer bir ses verildiğini, "Utite mizmaren min mezamiri Ali Davud" diye Ebu Musa el-Eş'ari'ye söyledi. Hazreti Ömer onun Kur'an okumasını istediği zaman, "Ebu Musa, bize Rabbimizi hatırlat" derdi. Ebu Musa uzun yıllar idarecilik yapmasına rağmen dünya malına hiç iltifat etmedi. Herkese Hazreti Peygamber zamanında yaşadıkları mütevazi hayattan örnekler vererek sade yaşamanın güzelliğini anlattı. Çok hayalı bir insandı. Geceleri uyurken vücudunun açılabileceğini düşünerek bir nevi pijamayla yatardı. Allah'tan utandığı için karanlıkta iki büklüm yıkandığını söylerdi. Talebelerini yumuşak kalpli olmaya teşvik eder, Allah korkusundan dolayı ağlamayı tavsiye eder ve ağlayamıyorsanız ağlamaya gayret edin. Zira cehennem ehli göz pınarları kuruyana kadar ağlayacak, sonra içinde gemiler yüzecek kadar kanlı yaşlar dökecekler derdi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh 360 hadis rivayet etmiştir. 63 yıllık hayatının çoğu İslam'a ve insanlara hizmet etmekle geçen bu muhterem sahabi hicretin 42. yılında miladi 662 yılında Küfe'de bir rivayete göre de Mekke'de vefat etti. Allah ondan razı olsun. Sevgili dinleyenler, hakikaten bu hadis-i şerif günümüzde büyük bir ışık tutmaktadır. Bildiğiniz gibi şehitlik herkese nasip olmayan çok yüksek bir mertebedir. Kullu nefsin zaikatul mevt. Herkes mutlaka ve mutlaka bir gün gelecek ve ölüm acısını çekecektir. Ölümü tadacaktır. Ancak sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifte Allah yolunda can veren bir kimsenin duyduğu ölüm acısı sizden birinizi pire ısırdığı zaman duyduğu acı gibidir demiştir. İşte başka birçok güzellikleri ve faziletleri olan şehitlik mertebesi bu hadis-i şerife göre başka niyetlerle değil sadece Allah'ın kelimesinin yücelmesi için can verenlere nasip olacağı bildirilmektedir. Cesaretini göstermek, ırkı için savaşmak veya başka niyet ve gayelerle savaşan kimsenin Allah yolunda olmadığı, dolayısıyla şehit sayılamayacağı vurgulanmaktadır. Hadis-i şerifin konumuzla bağlantılı olan yönü, kalbinde Allah'ın dinine hizmet etmek, Allah'ın rızasını kazanmak gibi niyet ve maksat taşımayan kimseler, canlarını verseler bile şehit olamazlar. Ancak Allah'ın dinine hizmet etmek gayesi uğruna çalışıp didinen bir kimse, şehitliği çok arzuladığı halde yatağında ölse bile şehit sayılır. O halde hayatımızı hangi gaye uğruna feda ettiğimize ve harcadığımıza son derece ihtimam göstermeliyiz. An Ebi Bekrete Nüfey İbnül Haris Es-Sakafi radıyallahu anhu enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal izel takal muslimani bi seyfeyhime fel katilu vel maktulu finnar. Kultu ya Resulallah, hazel katil, fema balul maktul? Kal, innehu kâne harisan ala katli sahibi. Sadaka Resulullah fîmâ kal, ev kemâ kal. Ebu Bekr es-Sakafi radıyallahu anh reported, the Prophet, peace be upon him, said, when two Muslims are engaged in a combat against each other with their swords, and one is killed, both are doomed to hell. I said, O Messenger of Allah, as to the one who kills, it is understandable, but why the slain one? He, peace be upon him, replied, he was eager to kill his opponent. This hadith is narrated by Bukhari and Muslim. And this hadith leads to the conclusion that one would be punished for such sinful intention for which he has made a firm determination and for the commitment of which he has adopted necessary measures, even if he does not succeed in committing it because of certain obstruction. Ebu Bekr Feyy bin el-Haris radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. اِذَا اَلْتَقَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَ Eğer iki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelir ise, yani iki Müslüman silahlarıyla çarpışmak için karşı karşıya gelir ise, فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ Katil de, maktul de, yani ölen de, öldürülen de cehennemdedir. Nüfey bin el-Haris radıyallahu anh, Allah Resulü'nün ağzından çıkan bu ilginç sözlere çok şaşırarak hepimizin merak ettiği şu soruyu sordu. Ya Resulallah, hazel katil, ey Allah'ın Resulü, bu katil, tamam, katilin cehenneme gitmesini anlıyoruz. Ancak, feme balul maktul, öldürülen neden cehennemdedir ya Resulallah? Öldürülen neden cehenneme gider ya Resulallah diye sorduğunda Efendimiz aleyhissalatü vesselam şu cevabı verdi. İnnehu kâne harîsan alâ katli sahibihi. Hiç şüphesiz ki o da öldürülmeden önce kardeşini öldürmeye hırslı idi. Yani o da arkadaşını öldürmek istiyordu. O da karşısındakini öldürmek niyeti taşıyordu. Bu nedenle her ikisi de cehennemdedir. Bu hadis-i şerif İmam Bukhari'nin İman 22'de, İmam Müslim'in de Fiten 14'te yer almaktadır. Sevgili dinleyenler, bu hadis-i şerif hakikaten çok ilginç bir hadistir. Bir o kadar da önemli mesajlarla doludur. Genel olarak hadis-i şerif bizi bir Müslümanı öldürmekten şiddetle sakındırmaktadır. Bir Müslümanı öldürmek gayesiyle yola çıkan bir kimsenin kendisi öldürülse dahi cehenneme gideceğini söyleyecek kadar büyük bir uyarı doludur. Bakınız bu konuda Kur'an-ı Kerim ne buyurmaktadır? Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiştir, onu lanetlemiştir ve ona büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa suresi 93. ayet-i kerime. Sevgili dinleyenler, adam öldürmek hakikaten çok büyük, çok çirkin, çok kötü bir günahtır. Bir başka hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam El-âdemiyyü bünyanur rab mel'unun men hedeme. Ademoğlu Allah'ın binasıdır. O binayı yıkan mel'undur buyurmaktadır. İnsan Allah'ın yapısıdır. İnsan Allah'ın sanat eseridir. O yapıyı, o sanatı yıkan, o binayı bozan mel'undur. Efendimiz yine bir başka hadis-i şerifte, bir adam öldüren katilin kıyamet günü alnında el-e'yisu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidi kesilmiş yazısı yazılı olarak mahşer halkının önüne getirileceğini bildirmektedir. Yine bir başka hadis-i şerifte de adam öldürmeden ahirete giden bir müminin, yani hiç adam öldürmeden, hayatında hiç katil olmadan ahirete giden bir müminin Allah'ın dininde büyük bir genişlik ve büyük bir ferahlık bulacağını söylemiştir. Hele bir mümini öldürmek, bir Müslümanı katletmek son derece büyük, son derece ağır, son derece kötü bir günahtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şerifte, değil bir Müslümanı öldürmeyi, o Müslümanın öldürülmesi hadisesine iştirak etmeyi şiddetle yasaklamıştır. Hatta ve hatta o Müslümanın öldürülmesine bir kelimeyle dahi yardımcı olmayı, bir kelimeyle dahi iştirak etmeyi, bir başka rivayette ise bir kelimenin yarısını dahi söyleyerek yardımcı olmayı şiddetle yasaklamıştır. Bu hadisin şerhini yapan muhaddisler, mesela bir kimse bir Müslümanın öldürülmesine onu öldür cümlesindeki öldür kelimesinin yarısını dahi söyleyerek iştirak eden bir kimsenin bu ağır cezaya ortak olacağını söylemişlerdir. Kıymetli dinleyenler, toplumumuzda maalesef adam öldürme olayları günden güne artmaktadır. Gazetelerde, televizyonlarda hemen hemen her gün birisinin öldürüldüğünü duyuyoruz. Fındık kabuğunu doldurmayacak sebeplerden dolayı insan öldürme hadiselerinin artması kıyametin yaklaştığını haber vermektedir. Sevgili dinleyenler, yeryüzünde adam öldüren, daha doğrusu adam öldüren bütün katillerin katil olmadan önceki hayatlarını incelediğimizde, adam öldürmeye giderken kafasının içindeki düşünceleri tahlil ettiğimizde, bütün bu katillerin kafa yapısını, düşüncelerini ve fiillerini vahyin aydınlatmadığını görürüz. Bütün bu katillerin vahiyden ve nebevi mesajlardan uzak bir kafa yapısına sahip olduğunu görürüz. Bu insanların önceki hayatlarını incelediğimizde onların birçok günahlar işlediğini görürüz. Günahlarla iç dünyası tahrip olan, beyni de nebevi mesajlardan uzak kalan bir kimse her türlü kötülüğü yapar. Adam da öldürür, başka şeyler de yapar. O nedenle toplum olarak günahlardan şiddetle sakınmalıyız. Günahların çok işlendiği bir toplumda emniyet ve huzur kalmaz. Çünkü günahlar insanın iç dünyasını, manevi yapısını, inceliğini, nezaketini, merhametini, sevgisini ve insani değerlerini tahrip eder. Böylece iç dünyası tahrip olan bir kimse çevresinde birçok haksızlıklar ve zulümler işler. İşte bir emniyet görevlisi kardeşimin bana, "Hocam, Ramazan aylarında %70 rahatlıyoruz" cümlesi bize büyük bir mesaj vermiyor mu? Neden emniyet mensubu kardeşlerimiz Ramazan aylarında %70 rahatlıyorlar? Çünkü Ramazan aylarında günahlar %70 azalmaktadır da onun için. Kıymetli dinleyenler, İslam sadece polisiye tedbirler alarak kötülükleri engellemeye çalışmaz. En güzel polisiye tedbirleri alır, bunun da ötesinde insanın vicdanına hitap ederek, onun kafasını ve gönlünü vahiy ile eğiterek insanın kötülüğe gitmesine engel olur. Bakınız konumuzla ilgili olarak Yüce Rabbimiz ne buyurmaktadır? Kim bir cana kıyarsa sanki bütün bir insanlığı öldürmüş gibidir. Kim de bir kimseye hayat verirse sanki bütün bir insanlığı diriltmiş gibi olur. Ayet-i kerimenin birinci kısmı bir insanı öldürmenin bütün bir insanlığı öldürmeye benzediğini bildirecek kadar adam öldürmenin sakıncasını mükemmel bir şekilde izah etmektedir. Ancak ayet-i kerimenin ikinci kısmına gelince, kim de bir kimseye hayat verirse, sanki bütün bir insanlığı diriltmiş gibidir. Buradaki diriltme fiziki anlamda değildir. Çünkü fiziki anlamda bir kimseyi ancak ve ancak Allah diriltebilir. O halde buradaki diriltmeden kasıt başka bir şeydir. Yani kim bir insana hayat verirse, kim bir insanı manevi olarak hayata bağlarsa, onun bozuk iç yapısını, yanlış düşüncelerini düzeltip faydalı, eğitimli, üretken bir hale getirirse, yani onun kalbini ve gönlünü vahye açarsa, sanki bütün bir insanlığı diriltmiş gibi sevap alır. Onun içindir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye, "Ey Ali, bir kişinin senin vesilenle hidayete ermesi, yani hakikati görmesi, gerçekleri anlaması, vahyin mesajlarını kavraması, bir başka ifadeyle İslam'la dirilmesi, senin için dünya dolusu kırmızı develerden daha hayırlıdır." demiştir. Bakınız, Kur'an ve sünnetin şahsında ilahi mesajlar ufkumuza ne büyük bir ışık tutmaktadır, ne büyük bir yön vermektedir. Toplumda manevi değerleri ölen, manevi değerleri ölen insanları, bozuk, faydasız kimseleri alıp vahiy ile dirilttikten sonra onu etrafına meyve veren, üretken bir ağaç haline getiren kimseleri sanki bütün bir insanlığı diriltmiş gibi sayıp çevreyi ıslah etmeye, düzeltmeye ve eğitmeye bizleri teşvik etmektedir. Bütün bu yüce değerleri bize öğreten beşerin efendisine salatü selam olsun. En güzel selamlar onun üzerine olsun ve onu bizlere gönderen alemlerin Rabbine hamdü senalar olsun. Sevgili dinleyenler, yüce dinimiz İslam, kanunlarını kabul eden bütün insanların canlarını, mallarını, haysiyet ve şereflerini, akıllarını, inanç ve dinlerini muhafaza edip korumak için gönderilmiştir. İslam hukukunun hedeflerinden birisi de insanların bu beş temel hakkını koruyup muhafaza etmektir. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, ırkı, rengi ve dili ne olursa olsun, bütün dünya insanlığı bu beş temel esasa şiddetle muhtaçtır. Bu beş temel esas da insan haklarının özüdür. İslam, insanın bu beş temel hakkını kutsal kabul etmiş ve onları zedeleyen her şeyi de yasak etmiştir. Yalnız bununla da kalmayıp, kanun ve düzenlemeleriyle de bu beş temel hakkı koruyup muhafaza etmiştir. İşte bu nedenledir ki bütün dünya insanlığı İslam'a muhtaçtır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanın can güvenliği sağlandığı zaman, malı muhafaza edildiği zaman, yani emeği ve alın teri sömürülmeyip çalıştığının karşılığını hakkıyla aldığı zaman, haysiyeti ve şerefi korunup insanların kişilikleriyle oynanmadığı zaman, aklı korunup fikir hürriyeti güvence altına alındığı zaman, inancı muhafaza edilip dinlerinin gereğini yapma hürriyeti verildiği zaman, insanın isteyeceği başka bir şeyin olamayacağını söylemektedir. Gerçekten de bugün dünyanın bütün ülkelerindeki kavgaların, lokal ve international, uluslararası çatışmaların, bölgesel ve toplumsal kavgaların temelinde bu beş ana hak etrafındaki anlaşmazlıklar yatmaktadır. İnsanların ya can güvenliği sağlanmayıp masum insanların ölümüne sebep olunduğundan dolayı, ya malları korunmayıp emekleri sömürüldüğünden dolayı, ya fikir hürriyeti verilmeyip düşüncesini ifade edemediğinden dolayı, ya şahsiyetleri, karakterleri ve haysiyetleri korunmayıp kişiliği rencide edildiğinden dolayı, ya da inançlarına saldırılıp dinlerinin gereğini yapamadıklarından dolayı büyük veya küçük çapta kavgalar, gürültüler, anlaşmazlıklar, savaşlar ve çatışmalar meydana gelmektedir. O halde toplumlar, kurumlar ve devletler arası iç ve dış çatışmaların sona ermesi ve dünya barışının sağlanması ancak ve ancak İslam'la mümkündür. Eğer bir toplum iç ve dış barışı sağlayıp huzurlu, müreffeh ve mutlu bir hayat yaşamak istiyorsa, kollarını İslam'a açıp İslam'ın mesajlarını uygulamalıdır. Çünkü insanın bu beş temel hakkını en mükemmel bir şekilde sağlayan ve muhafaza eden sadece ve sadece İslam'dır. İnsanın bu beş temel hakkı sağlandığı zaman barışın gelmemesi için de hiçbir engel yoktur. İslam'ın bu beş temel hakkı nasıl sağlayacağı sorusunun cevabı ise fıkıh kitaplarımızda mevcuttur. Sevgili dinleyenler, Allah'a teslim olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek Zat-ı Zülcelal'e denk hiçbir şeyi tanımadığını, onun zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olduğunu, hiçbir ortağının, eşi ve benzerinin olmadığını itiraf eden, Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'tan aldığı mesajları insanlara bildiren bir peygamber olarak tanıyan bir insan, dili, derisi ve rengi ne olursa olsun Müslümandır ve bu akideyi benimseyen diğer bütün Müslümanlarla kardeştir. Doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi, ırkına, cinsiyetine ve derisinin rengine bakmadan kardeşlik hukuku içinde bir araya getiren sistemin şanı ne yücedir. Dil farklılığını, bölgesel ve ırk ayrılığını üstünlük sebebi görmeyip bunların sadece insanları daha yakından tanımaya götüren birer vasıta olduğunu bildiren ve yeryüzünde aynı akideyi taşıyan, aynı inancı benimseyen, aynı Kabe'ye yönelen bütün insanları müminler ancak kardeştir ifadesiyle kardeş yapan Halık-ı Zülfazl'ın cemalinin, kemalinin ve celalinin genişliği ne büyüktür. Bu ne muazzam bir dindir ki, çağdaş dünyanın daha kağıt üzerinde ancak ulaşabildiği, fakat uygulamada zorluk çektiği değerlerin zirvesini asırlar önce insanlığa öğretmiş ve uygulayarak da çağlar boyu bütün insanlığa örnek olmuştur. Bazıları tarafından modern dünyanın lideri olarak görülen ve saç kestirme şekline kadar kültürünü çocuklarımızın beynine aşıladıkları Amerika, daha geçen haftaki modern diye tavsif ettikleri Irak'ta yapmış oldukları vahşetin gözlerimizin önünde sızladığı Amerika, 1956'ya kadar sınıf ve renk ayrımcılığına dayalı kanunları toplumunda uygulayıp beyaz insanların otobüsün ön koltuğuna oturmasını, siyah insanların da otobüsün arka koltuklarına oturmasını, yer kalmayınca da beyazlara yer vermesini yasalarla belirlerken, asırlar öncesinden kainatın efendisi bu ilkel anlayışı yırtıp tarihin çöp sepetine atarak simsiyah renkli Bilal-i Habeşi'ye gözümün nuru Bilal demiştir. İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittir. Arap'ın aceme, acemin de araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Kardeş olun ey Allah'ın kulları diyen bir peygambere binlerce salatü selam olsun. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خدوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خضيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه Allahümme gıfır lehu, Allahümme tüb aleyhi, ma lem yu'zi fihi, ma lem yuhdif fihi. Sadaka Resulullah fîmâ kal, ev kemâ kal. Ebu Hurayra radıyallahu anh reported that the Messenger of Allah, peace be upon him, said, the reward for salat performed by a person in congregation is more than 20 times greater than that of the salat performed in one's house or shop. When one performs wudu perfectly and then proceeds to the mosque with the sole intention of performing salat, then for every step he takes toward the mosque, he is upgraded one degree in reward and one of his sins is eliminated until he enters the mosque. And when he enters the mosque, he is considered as performing salat as long as it is the salat which prevents him. And the angels keep on supplicating Allah for him as long as he remains in his place of prayer. They say, O Allah, have mercy on him. O Allah, forgive his sins. O Allah, accept his repentance. This hadith is narrated by Bukhari and Muslim. Also, this hadith shows that although it is permissible to perform salat individually in marketplaces and houses, but its collective performance in the mosque is 25, 26, or 27 times more meritorious, as mentioned in other ahadith. Ebu Hurayra radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Salatul raculi fi cemaatin, bir kimsenin camide cemaatle kıldığı namaz, tezidu ala salatihi fi suqihi ve beytihi bid'an ve işrine derece. İş yerinde ve evinde kıldığı namazdan 20 küsur derece daha sevaptır, daha üstündür, daha faziletlidir. Ve zalike enne ahadahum iza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Şöyle ki bir kişi güzelce abdest alır. Summa etel mescide la yuridu illa salate. Sonra da sadece ve sadece namaz kılmak maksadıyla camiye gelir ise. Lem yahtu hudveten illa rufi'a lehu biha derece. Ve hutta anhu biha hati'e. Hatta yedhulel mescid. Camiye girinceye kadar attığı her adımla mutlaka Allah katında bir derece yükselir ve bir günahı da dökülür, silinir. Fe izâ dakhalel mescid, camiye girince de kânet fil salâti mâ kânetis salâtu hiye tahbisu. Namaz kılmak için orada durduğu sürece tıpkı namazdaymış gibi sevap alır. Vel melâiketu yusallûne alâ ahadikum mâ dâme fî meclisihillezî sallâ fîhî. Ve namaz kıldığı yerde oturduğu durduğu müddetçe ve kimseye eziyet etmeyip abdestini bozmadığı müddetçe melekler sizden birinize Allahümme erhamhu, Allah'ım ona merhamet et, Allahümme gıfır lehu, Allah'ım onu bağışla, ona mağfiret et. Allahümme tüb aleyhi, Allah'ım onun tövbesini kabul et diye dua eder. Bu hadis-i şerif İmam Bukhari'nin Salat 87, İmam Müslim'in Taharet 12'de yer almaktadır. Sevgili dinleyenler, bu hadis-i şerif genel olarak camide cemaatle namaz kılmanın önemini, bu maksatla camiye giderken atılan adımların ne kadar değerli, ne kadar kıymetli, ne kadar faziletli olduğunu vurgulamaktadır. Kelime-i şehadet getirerek Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde her türlü şirki reddeden ve Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul etmekle İslamiyet'e giren bir Müslümanın ilk yapacağı iş, namazlarını düzgünce camide, cemaatle ikame etmektir. Namazın farziyeti Kur'an, sünnet ve icma ile sabittir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatının sonuna kadar namaz kılmış, savaşta ve ölüm döşeğinde bile namazı asla terk etmemiştir. Aynı şekilde sahabeler, tabi'in ve ümmetin ileri gelen fukaha ve salih kimseleri hayatlarının sonlarına doğru sonuna kadar namaz kılmışlardır. Sevgili dinleyenler, namaz, fani olan insanla baki olan Allah-u Zülcelal arasında bir bağdır. Namaz, bir zerrelik damlayla bitmez tükenmez derya arasında buluşma zamanı ve yeridir. Namaz, kaynayıp coşan bir hazinenin anahtarıdır. Namaz, fani olan şu insanoğlunun bu daracık kara parçasının sahasından uçup, kainatı ihate eden ilahi kudretin sahasına süzülüşüdür. Namaz, kızgın çöl güneşinin altında serin bir ağaç gölgesidir. Namaz, bir ilkbahar yağmuru ve bitmeyen bir meltemdir. Namaz, üzgün ve yorgun gönüllerin şefkatli bir el tarafından okşanışıdır. Bu nedenledir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayatının en sıkıntılı ve şiddetli anlarında namaza koşmuş, böylece namazdan aldığı ilahi huzur, yardım ve lezzetle kalbini teskin etmiştir. Namaz imanın alametidir, kalbin nurudur, ruhun kuvvetidir, müminin miracıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç dönüşünde alnını secdeye koyduğunda Miraç'ta gördüğü nurun aynısını görmüş ve bu nedenle namaz müminin miracıdır demiştir. Namazı gereği gibi kılan bir kimse maddi ve manevi birçok faydalar ve nimetler kazanır. Namaz kılarak günde 5 defa ellerini, ayaklarını yıkayan, ağzını ve diğer uzuvlarını temizleyen bir kimsenin vücudu insan sağlığını tehdit eden pisliklerden, kirlerden ve mikroplardan arınmış olur. Aynı zamanda manevi alemle bağlantı kurarak Allah'tan almış olduğu ilahi güç ve imanla ruhunu ve iç yapısını insanı felakete sürükleyen bozuk duygulardan, gurur, kibir, haset, gıybet, şehvet, yalan ve günahlar gibi manevi kirlerden korunmuş olur. Namaz maddi ve manevi bir temizliktir. İşte bu nedenledir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günde 5 vakit şartlarına göre namaz kılan bir kimseyi evinin önünde gürül gürül akan bir nehirde günde 5 defa banyo yapan bir insana benzetmiştir. Ankebut suresinin 45. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Hiç şüphesiz ki namaz insanı günahlardan ve kötülüklerden alıkor buyurmaktadır. 5 vakit namazı camide cemaatle huşu içinde kılan bir kimse günah işleyemez, hırsızlık yapamaz, faiz yiyemez, ticarette yalan söyleyemez, haksızlık ve zulümde bulunamaz, haksız yere adam öldüremez, devlet bankalarını ve kamu kuruluşlarını hortumlayamaz, görevini kötüye kullanamaz. Çünkü o, bu kötülüklerin hesabını kıyamet gününde çok şiddetli bir şekilde alemlerin Rabbine vereceğini iyi bilir. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazı camide cemaatle kılmaya büyük önem verir, devamlı ümmetini farz namazları camide kılmaya teşvik eder, namazlarını camide kılmayanları karşılaşacakları büyük tehlikelere karşı uyarırdı. İşte Ebu Davud hasen bir senet ile Ebu Derda radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittiğini rivayet etmiştir. Ma min selasetin fi qaryetin ve la bedvin la tuqamu fihimus salatu illa kad istahveza aleyhimus şeytan. 3 kişinin bulunduğu bir köyde veya çölde eğer namaz cemaatle kılınarak ikame edilmiyor ise hiç şüphesiz ki şeytan onları hakimiyeti altına almış demektir. Yani şeytan onlara galip gelmiş ve onları istediği gibi yönlendiriyor demektir. fe aleykum bil cemaa. O halde cemaatle namaz kılmaya sımsıkı sarılın. Fe innema ye'kulu zi'bu minel ganemil qasiye. Çünkü sürüden uzaklaşan koyunu kurt yer. Çünkü kurt ancak sürüden uzaklaşan koyunu yer. İmam Müslim sahabeden İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ın Allah Resulü'nün vefatından sonra tabiinden talebelerine şöyle dediğini nakleder. Men serrahu en yelkallâhe teâlâ müslimen, kim yarın Allah'ın huzuruna Müslüman olarak çıkmak istiyorsa, fel yuhâfiz alâ hâulâ'i salavât haythu yunâdâ bihinne. O halde bu namazlara, beş vakit namazına dikkat etsin. Beş vakit namazını muhafaza etsin. Ezan okunduğu zaman devamlı camiye koşsun. Fe innallâhe şer'a li nebiyyikum sunenel hudâ. Zira Allah Teala sizin peygamberinize hidayet yollarını göstermiştir. Ve innehunne min sunenil hudâ. Hiç şüphesiz ki beş vakit namaz da hidayet yollarındandır. وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّ هَذَا الْمُتَقَلِّفُ فِي بَيْتِهِ. Eğer siz camiye geç kalan şu adam gibi namazlarınızı evlerinizde kılarsanız, لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ. Hiç şüphesiz ki peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ. Eğer peygamberinizin sünnetini de terk ederseniz, le dalaltum, hiç şüphesiz ki dalalete düşüp sapıtırsınız. İbn Mesud radıyallahu anh sözlerine devamla diyor ki: "Ve laqad ra'aytuna ve ma yataqallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Andolsun ki biz Allah Resulü'nün döneminde münafık olduğu apaçık olarak bilinen kimselerin haricinde hiçbirimizin namazları camide cemaatle kılmayı aksattığını görmedik. Evet, İbn Mesud radıyallahu an asr-ı saadeti bu şekilde bizlere tanıtmaktadır ve namazları camide kılmayı münafıkların aksattığını bildirmektedir. Sevgili dinleyenler, bir mümin güzelce abdest alıp sadece namaz kılmak, Rabbisini hoşnut etmek, Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle camiye giderse, camiye doğru yürürken attığı adımların değerini, bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl ifade etmektedir. Lem yahtu hudveten illa rufi'a biha derece. Attığı her adımla mutlaka Allah katında bir derece yükselir. Ve hudda anhu biha hadî'e. Diğer bir adımla da daha önceden işlediği bir günahı temizlenir, silinir. Bu ne muazzam bir müjdedir. Kıyamet günü sıkıntıdan akıtılan terlerin topuklara, dizlere, hatta kulaklara kadar çıktığı o günde insanları cehenneme götüren günahlardan kurtulmanın yolunu göstermek ne büyük bir müjdedir. Camiye giderken atılan bu adımların büyük ehemmiyeti ve değerinden dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Selime oğullarının mescidin yanına taşınmasına rıza göstermemişti. İmam Bukhari ve Müslim Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'tan naklediyor. Mescid-i Nebevi'nin yanında bir arazi boşalmıştı. Bunun üzerine Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber Allah Resulüne ulaşınca Efendimiz onları çağırdı ve onlara "Bana sizin mescidin yakınına taşınmak istediğiniz haberi geldi. Doğru mu?" diye sordu. Onlar da "Evet ya Resulallah, mescidin yakınına taşınmak istedik." demeleri üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara sadece iki çift söz söyledi. "Beni Selime, diyarakum tükteb âthârukum, diyarakum tükteb âthârukum." Selime oğulları, yerinizde kalın ki attığınız adımlar yazılsın. Yerinizde kalın ki attığınız adımlar yazılsın. Ubey bin Ka'b, ki Ubey bin Ka'b hepinizin bildiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katibiydi, diyor ki Ensardan bir adam vardı. Evi mescide onunkinden daha uzak, hiç kimseyi tanımıyordum. Böyle olmasına rağmen la tuhtihu salatun. Böyle olmasına rağmen hiçbir namazı kaçırmıyordu. Bir gün ona karanlık gecelerde ve sıcak günlerde mescide binerek gelmek için bir eşek satın alsan diye teklif edildiğinde o, hayır, ben mescide giderken attığım adımların ve geriye aileme dönerken yürüdüğüm adımların Allah katında yazılmasını istiyorum dedi. Bu durum Allah Resulüne ulaştığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adama قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ لَكَ ذَٰلِكَ كُلَّهِ muhakkak ki Allah sana bütün bu isteklerini verdi diyerek onun bu güzel niyet ve davranışını veciz bir ifadeyle taltif etti. İmam Bukhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir başka hadisi şerifte rahmet peygamberi Resulü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَمُرَ بِحَضَبٍ فَيُحْتَضَبَ ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, emredip bir odun toplanmasını, sonra emir verip namaz için ezan okunmasını, sonra bir adama emredip benim yerime insanlara namaz kıldırmasını, sonra da gidip namaza gelmeyen adamların evlerini üzerlerine yakmayı andolsun ki içimden geçirdim diyecek kadar meselenin ehemmiyetine dikkatlerimizi çekmiştir. Yine İmam Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, kör bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, kendisini mescide götürecek bir yardımcısının olmadığını söylemiş ve namazları evde kılmak için Efendimiz'den ruhsat istemişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam önce bu kör adama ruhsat vermişti. Sonra adam giderken onu geriye çağırdı ve ''Hel tesme'un nida'e bis salati'' ''Ezan sesini işitiyor musun?'' diye sordu. Adamın ''Evet işitiyorum'' demesi üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam ''Fe'ecib'' o halde çağrıya icabet et diyerek verdiği ruhsatı kaldırdı. Ebu Davud'un hasen bir senet ile rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre, bu sefer Abese suresinin inmesine sebep olan kör, ama İbn-i Ümmü Mektum namazları evde kılma ruhsatını Resulullah'ın verip vermeyeceğini nazik bir ibareyle şöyle sormuştu. Ya Resulallah, İnnel medinete kesiratul hevemmi vessiba. Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve haşeratı çok. İbn Ümmü Mektum başka bir şey söyleyemedi. Sadece bu cümleyi söyleyebildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bu talebine şu cevabı verdi. Tesme'u hayye ala salati hayye alel felah fe hayye hella. Hayye ala salatı, haydin namaza, hayye alel felah, haydin felaha çağrısını işittiğin zaman hemen davete icabet et. Yine İmam Bukhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir başka hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Men gada ilel mescidi evraha e'addallahu lehu fil cenneti nüzulen kullema gada evraha." Kim günün ilk yarısında ve ikinci yarısında mescide giderse, her gittiği sefer için Allah Teala o kimseye cennette bir ziyafet hazırlar dedi. Sevgili dinleyenler, birkaç sene önce değerli bir İslam alimini ziyarete gitmiştik. Yaşı da 70'in üzerindeydi. Yatsı namazı vakti gelince camiye gitmek için dışarı çıktı. Biz de onu takip ediyorduk. Evinin yakınındaki bir mescidin yanına geldik. Biz oraya girer diye beklerken o yürüdü ve epey uzaktaki bir başka mescide girdi. Namazdan sonra tekrar evine dönüp meyve sularını içerken ben kendisine "Hocam, sıhhatiniz ayakta durmaya pek müsait olmadığı halde neden yakındaki mescidi bırakıp daha uzaktaki mescide gittiniz?" diye sorduğumda bana şöyle dedi. "O mescide giderken attığım adımların bana nasıl bir lezzet verdiğini sen biliyor musun? o zevki yarıda kesmemek için daha uzağa gittim. Sevgili dinleyenler, camiye giderken attığımız adımların ne anlama geldiğini bilelim. O atılan adımların altında çok büyük manalar yatmaktadır. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَى. Eğer insanlar sabah ve yatsı namazlarını camide cemaatle kılmanın ne demek olduğunu bilselerdi, yerde sürünerek dahi olsa camiye gelirlerdi buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, programımızın sonuna yaklaşırken okuduğum ana hadiste bizler için birçok müjdeler ve sevindirici haberler vardır. Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz. 1. Camide cemaatle kılınan namaz, evde veya iş yerinde kılınan namazdan 20 küsur kat daha fazla ecir ve mükafat kazandırır. Yani %100 değil, %2700 daha fazla karlıdır. 2. Abdesti güzel almak bütün bu mükafatları bize kazandırır. O halde abdestin hem beden temizliği hem de gönül saflığı için önemi tartışılmazdır. 3. Camide cemaatle namaz kılmak için mescide doğru atılan adımların değeri, fazileti ve kıymeti çok büyüktür. Çünkü atılan her bir adımla bir günahımız silinmekte, diğer bir adımla da Allah katında bir derece yükselmekteyiz. Allah katında yükselmemizin anlamı, onun katında değerimizin artması demektir. Onun katında değerli olmak ise değerlerin en üstün makamıdır. 4. Bu şartlarda camiye namaz kılmaya giden bir kimse, caminin sınırları içine girdiği andan itibaren namazda hükmündedir ve namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. 5. Abdestini bozmadan, kimseyi rahatsız etmeden namaz kıldığı yerden ayrılmadığı müddetçe melekler o namaz kılan bir kimseye Allahümmerhamhu, Allah'ım bu kimseye merhamet et. Allahümmeğfirlehu, Allah'ım ona mağfiret et. Allahümme tüb aleyhi, Allah'ım onun tövbesini kabul et diye dua ederler. Bütün bu müjdeleri Resul-ü Ekrem'in diliyle bizlere bildiren alemlerin Rabbini şanına yakışmayan her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Bu duygularla programımızı kapatırken nübüvvet pınarından akan hikmet damlalarıyla gönül fidanlarımızı sulamayı temenni eder. Hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk, afiyet ve huzur dolu günler dilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Riyazu Salihin min kelami Seyyidil Murselin. Nübüvvet Pınarı. Programı hazırlayan ve sunan Fehmi Çiçek.